Ayrım 6, Son Çember, Robert Ludlum, sayfa 60. Karras Zaim is Sivastopol'da ajanların Rusya'dan çıkış planlarını hazırlayıp düzenleyen bir CIA ajanıydı. Vasili onun yüzünü KGB dosyalarındaki resimlerinden çok iyi biliyordu. İşçilere, iskelede duran adamlara bir bir baktı ama Zaim'i göremedi. Vinçlerin işçilerin arasından büyük yük deposuna doğru yürüdü. İçerisi iyice karanlıktı. Tepeden inen bir tek lamba büyük ambarı aydınlatmaya yetmiyordu. Fenerlerin ışıkları büyük sandıkların üzerinde dolaşıyor, işçiler sandıkların numaralarını kontrol ediyorlardı. Vasili yürümesini sürdürdü. Bir Rus işçisiyle tartışan Yunanlı denetçinin arkasından geçip gerilere yürüdü. Sinirlenmeye başlamıştı. Zaimis neredeydi? Birden Taleniyekov sağ böbreğine dayanan bir silahın namlusunun verdiği acıyla irkildi. Güçlü parmaklar paltosunun üzerinden beline sarıldı. Birisi İngilizce konuştu. ''Romca konuşacak değilim. Rusça konuşarak anlaşmaya da niyetim yok. Bana İngilizcenin ana dilin kadar iyi olduğu söylendi.'' Vasili dişlerinin arasından ''Haklısın'' dedi. ''Sen Zaimis misin?'' ''Adını bile duymadım.'' ''Bırak numarayı şimdi, Zaimis nerede, onunla konuşmam gerek.'' Amerikalı bu soruyu duymazlıktan geldi. ''Çok cesursun doğrusu, burada KGB'den kimsecikler yok.'' ''Bundan emin misin?'' diye atıldı Vasili. ''Hem de nasıl?'' Vasili belini tutan elin bir parça gevşediğini hissetti. Adamın bir lastik kutudan bir şey çıkardığını duydu. Serum tableti, iğne... ''Yapma'' dedi güçlü titremeyen bir sesle. ''Yapma. Buraya yalnız başıma neden geldim sanıyorsun? Buradan gitmek istiyorum.'' ''Gideceksin de. Virginia'daki bir hastanede bulacaksın kendini.'' ''Hayır yapma. Anlamıyorsun. Biriyle temasa geçmem gerek ama bu biçimde değil.'' ''Sen bunları o usta doktorlara anlat. Bütün anlatacaklarını dinleyeceklerdir.'' ''Zaman yok.'' Gerçekten de zaman yoktu. Taleniyekov adamın iğneyi giysilerinin üzerinden etine batıracağını biliyordu. Olmamalıydı bu. Schofield'la resmi bir görüşme yapmamalıydı. Bunun yararı olmazdı. Kimsenin konuşmaya cesareti yok. Matareze dünyanın bütün hükümetleri için bir felaket habercisi. Vasili birden geriye dönerek kolunu Amerikalı'nın bileğine indirdi. Adam hazırlıksız yakalanmıştı. Sonra Amerikalı'nın gırtlağına sarılıp onu soluksuz bıraktı. Silah adamın elinden düştü, gözleri camlaştı. Öteki elindeki ilaç dolu enjektör de yere düşmüştü. Taleniyekov yüzünü adamınkine yaklaştırarak ''Şimdi beni dinle, Zaimis'' dedi. ''Çanakkale operasyonu hakkında 7 aydır bilgi sahibiyim.'' ''Senin Zaimis olduğunu biliyorum. CIA'de önemli bir kişi değilsin. Sıradan bir ajansın. Ama seni bu yüzden serbest bıraktım. Elini kolunu sallayarak dolaşmana izin verdim sanma. Bir gün bana yararlı olabileceğini düşündüm. İşte o gün geldi.'' Zaimis boynunu tutarak ''Batı'ya mı iltica ediyorsun?'' diye sordu. ''Yararı yok, olamaz. Ben Rusya'dan çıkmak istiyorum. Rusya'yı aldatmak değil.'' ''Yalan söylüyorsun, sen istediğin yere gidebilirsin.'' ''Ne yazık ki şu anda bu olanaksız, bir takım sorunlar çıktı.'' ''Demek kapana sıkıştın.'' ''Vasili, zaman kaybediyorum.'' diye bağırdı. ''Beni Çanakkale Boğazı'na götür, oradan yoluma ben kendim devam ederim. Bunu yapmazsan mahvolman için bir telefon etmem yeterlidir. Burada işim biter. Ben...'' Zaimis'in eli birden ağzına gitti. Taleniyekov ajanın elini yakaladı. Amerikalı'nın avucunda bir tablet vardı. ''Aptal, sen ne yaptığını sanıyorsun?'' Zaimis yüzünü buruşturdu. ''Lubyanka'ya gideceğime ölürüm daha iyi.'' ''Eşek, Lubyanka'ya gidecek biri varsa o da benim. Çünkü Moskova'da senin gibi manyaklar var ve de aptallar. Yine tıpkı senin gibi. Onlar da gerçeği dinleyecekleri yerde ölmeyi yeğliyorlar.'' ''Ölmek istiyorsan ben sana bunu sağlarım ama önce beni buradan çıkar.''
''Yalan söylemiyorsun değil mi?''
''Bana yardım edecek misin?''
''Zaimis başka çıkar yol yok.'' dedi. ''Bizim Şilebe binersin.''
''Unutma, kalleşlik edersen canını okurlar senin Zaimis.'' Zaimis bir an durdu sonra başını sallayarak ''Tamam'' dedi. ''Anlaştık. Güzel, şimdi bir yere telefon etmek istiyorum.'' Ambardaki küçük kulübede iki telefon vardı. Rusların koyduğu, hiç kuşkusuz Savak'la CIA'in elektronik olarak kontrol ettiği telefonlardı bunlar. Ama Vasili rahatça konuşabileceğini biliyordu. Bir numara çevirdi. Karşı taraf hemen yanıt verdi. Vasili konuştu. ''Sen misin ihtiyar yoldaşım?'' Değildi. Bu Talenyekov'un yıllar önce Riga'da eğitip yetiştirdiği şifre memuruydu. Adamın sesi kaygılıydı. ''Ortak dostumuz şifre odasına çağrıldı. Telefonunu ben bekledim. Seni hemen görmem gerek. Neredesin?'' İkinci telefondan konuşmayı dinleyen Zayimiz hemen söylememesi için Vasili'ye işaret etti. Zaten kurt ajanın böyle bir açıklamaya niyeti yoktu. ''Beklediğim telgraf geldi mi?'' ''Daha da fazlası sevgili dostum.'' ''Ama geldi değil mi?'' ''Evet ama böylesini şimdiye dek hiç görmemiştim.'' ''Okusana.'' ''Bir şey var. Artık açıktan açığa peşindeler. İnanamıyorum.'' ''Sakin ol, her şeyi anlat.'' ''Seni Baltık kıyılarından Mançurya'ya kadar her yerde aramaları için emir var.'' ''Vekare mi?'' Vasili telaşlanmıştı ama soğukkanlılığını koruyordu. Manyakların çabuk harekete geçeceğini düşünmüştü ama böylesine acele edeceklerini beklememişti. ''Yalnızca vekare değil, KGB ve de bütün gizli servis örgütlerimiz uyarıldı. Askeri birliklerde her yer. İstedikleri kişi sen olamazsın, bunu kabul edemem.'' ''Ne diyorlar? Vatana ihanet etmişsin.'' ''Tutuklanman, sorguya çekilmen söz konusu değil. Görüldüğün yerde öldürüleceksin, hiç geciktirilmeden.'' ''Anlıyorum.'' dedi Vasili Talenyekov. Gerçekten de anlıyordu. Peşine düşen VKR değildi. Kimsenin duymaması gereken, bir adı söylediğini duyan güçlü kişilerdi bunlar. Matareze. ''Kimseye ihanet etmedim, bana inan.'' ''İnanıyorum, seni tanırım. Bana çekilen telgrafı oku.'' ''Olur, kalemin var mı? Pek anlamsız şeyler bunlar.'' Vasili ceketinin cebinden kalemini çıkardı. Önünde bir kağıt vardı. ''Devam et.'' Adam telgrafta yazılı olanları ağır ağır okudu. ''Davet, Kasimir, Schranken, Warten, 5 gol.'' dedi, sustu. Talenyekov hattan bir takım seslerin belli belirsiz geldiğini duyuyordu. ''Devam edemeyeceğim, gelenler var. Telgrafın gerisini bilmeliyim. 30 dakika.'' ''Amar Magazin, orada olacağım.'' Telefon kapandı. Zaimis, ''Amar Magazin nedir?'' diye sordu. ''İstakoz lokantası mı?'' ''Kerenski sokağındaki balıkçı, karargaha 7 blok uzaklıktadır. Sivas topolu bilen hiç kimse oraya gitmez, yiyecekleri berbattır. Oysa bana söylemeye çalıştığı şeye çok uygun düşüyor.'' ''Nedir o?'' ''Şifre memuru Moskova'dan gelen bir haberi başkalarından önce benim bilmemi istediğinde hep Amar'a gitmemizi önerirdi.'' ''Demek seni öldürmek, ortadan kaldırmak istiyorlar.'' ''Büyük bir hata bu. Ben de seninle geleceğim. Ama bana silahımı geri ver, seninkini de. Bakalım Rusya'dan gitmeyi ne kadar istediğini anlayacağız.'' ''Bak Zaimis, benim durumum ne olursa olsun seni yine de ele veririm. Gerekirse elbette. Karadeniz'deki gizli servisin bir anda etkisiz kalır, dağılır gider. Örgütü yeniden kurmak da yıllar alır. Bizim işte zaman çok önemlidir.'' ''Çanakkale'ye gitmek istiyorsun değil mi?'' ''Elbette.'' ''Zaimis, bana silahı ver.'' dedi. Lokanta doluydu. Talenyekov sağ taraftaki duvar dibinde yalnız başına oturuyordu. Zaimis CIA'de çalışan bir Yunanlı tüccarla 2 masa ötedeydi. Şifre memuru kapıdan girdi. Talenyekov'u gözleriyle araştırıp buldu. Kalın camlı gözlüklerinin gerisinde gözleri korku, sevinç ve daha binlerce duyguyla doluydu. ''İnanılacak gibi değil bu dedeme. Sana ne yaptılar?'' ''Vasili, önemli olan kendilerine yapacakları dostum.'' diye karşılık verdi. ''Dinlemek istemediler. Söylenmesi, durdurulması gereken şeyi duymak istemediler. Sana bundan başka bir şey söyleyemem.'' ''Ama öldürülmeni istemeleri, akıl almaz bir şey bu.'' ''Kaygılanma dostum, döneceğim, hem de ne şerefle.'' Vasili gülümseyerek arkadaşının koluna sevgiyle dokundu. ''Şunu aklından çıkarma. Moskova'da namuslu iyi insanlar da var. Kendi korkularından, hırslarından çok vatanlarının iyiliğini isteyen, düşünen insanlar var. Daima da olacak. İşte ben bu kişilere ulaşmaya çalışacağım. Sırası gelince yaptıklarım için bana teşekkür edecekler. Şimdi zamanımız çok az. Bana telgrafta yazılı olanları söyle.'' Şifre memuru elini açtı, kağıdı özenle katlayıp avucuna saklamıştı.
Gerektiğinde kağıdı bir yere fırlatıp atacak durumda olmak istedim, dedi şifre memuru. Kağıtta ne yazılı olduğunu biliyorum.
Talen Yekov Washington'dan gelen haberi okurken içinin sıkıntıyla kaplandığını hissetti.
Davet Kasimir, nokta. Schranken Varten 5 gol, nokta. Unterden Linden, nokta. Prinsis Baç, 0, nokta. Park, nokta. Konuyu tekrarla, nokta. 0, nokta. İstersen yine tekrarla, nokta.
Beowulf Agate. Haberi okumayı bitirdiğinde KGB'nin eski baş taktikçisi hiçbir şey değişmiyor diye fısıldadı. Sonra kulağına Yunanlı denizcinin sözleri çalındı.
Dikkat et, keçiler pistir.
Taleniyekov başını kaldırıp baktı. Şifre memuru sandalyesinde döndü. Kapıdan tarafta buraya yemek yemek için gelmedikleri belli olan iki kişi durmuş lokantanın içerisini gözden geçiriyorlardı. Çok ciddi ve kararlıydılar. Üstelik buraya bir dostlarıyla buluşmaya gelmedikleri de belliydi.
Şifre memuru Vasily'e dönerek ''Tanrım'' dedi. ''Telefonu dinlemişler. Bundan hep korkuyordum zaten.''
''Vasily seni izlemişler.'' dedi. Bakışları Zaimis'teydi. Aptal neredeyse oturduğu yerden fırlamak üzereydi.
''Dost olduğumuzu biliyorlar, seni izlediler. Eğer telefonu dinlemiş olsalardı buraya iki kişiyle değil, bir düzine adamla gelirlerdi. Burada olduğumdan emin değiller. Bunlar Sivas Topol VKR'sinden. Şimdi gayet sakin davran, şapkanı çıkarıp sandalyenden kayar gibi kalk. Başın holden yana olsun, erkekler tuvaletine doğru git. Arka kapısı var bu lokantanın, değil mi?''
''Evet.'' Evet, şifre memuru söyleneni yaptı. Birkaç masa ötedeki dar koridora doğru yürüdü. Ama masa başı adamıydı o. Yürüyüşüyle kapıdaki iki VKR'nin dikkatini çekti. Adamlardan biri önündekileri iterek ona doğru atıldı. Aynı anda da Vasily Talenyekov'u gördü, eli göğsüne gitti. Bu sırada Yunanlı tüccar sanki içtiği vodka'dan çok sarhoş olmuş gibi sallanarak ayağa kalkıp VKR'nin adamına çarptı. Öylesine şiddetle çarpmıştı ki adam masanın üzerine yüzüstü yayıldı. Vasily oturduğu yerden fırlayıp dostunun yanına koştu, kolundan tutup onu da dar koridora doğru çekti. Ama Zaimis'in de silahını çektiğini görmüştü. Aptal!
Silahını sakla diye Talenyekov aykırdı, gösterme!
Çok geçti. Karışıklığın içinde bir silah patladı. CIA ajanı Zaimis iki eliyle göğsünü kavrayarak yere yıkıldı. Ceketinin altındaki gömlek birden kıpkırmızı kana bulanmıştı.
Vasily şifre memurunu omzundan yakalayarak sürükledi. İkinci bir el silah patladı. Vasily dostunun titrediğini hissetti. Kurşun zavallının ensesine girmişti.
Talenyekov kendini koridora attı. Yunanlı tüccar elinde bir otomatikle peşinden koştu.
Bozuk bir İngilizceyle ''Buradan bir çıkış var mı?'' diye sordu. ''Kaçmalıyız. Adamlarımdan biri kurtuldu. Neredeyse diğerleriyle birlikte döner.''
Bir mil kadar koştular. Vasily kenti çok iyi bilir ama nereye gideceklerini söyleyen Yunanlı oluyordu hep.
Yarı aydınlık bir sokağa girdiklerinde Yunanlı tüccar ''Burada bir dakika dinlenebiliriz.'' dedi. ''Bizi bulamazlar.''
Vasily çevresine bakınarak ''Haklısın'' diye onayladı. ''Bir aramada aklımıza ilk gelen yer burası olmaz doğrusu.''
''Adam daima zengin, bakımlı evlerin bulunduğu yerlerde saklanmak olumlu sonuçlar verir. Böyle yerlerde oturan kişiler karışık işlerden hoşlanmazlar, suçluyu derhal ele verirler. Bunu herkes bilir.''
''Peki buradan sonra nereye gideceğiz?''
''Demek gemiyle gitmekten vazgeçtin. Ben de aynı şeyi düşündüm.''
''Evet, Zaimis'in üzerinde bir takım belgeler vardı. Üstelik silahım da onda. VKR bir saate kadar limanın altını üstüne getirmeye başlar.''
Yunanlı alacakaranlıkta Vasily'nin yüzüne baktı. ''Demek büyük Talenyekov Rusya'dan kaçıyor. Burada yalnızca ölüsü isteniyor onun.''
''Rusya'dan değil, ürkmüş, korkmuş insanlardan kaçıyorum. Gitmem gerek bir süre için. Rusya'dan nasıl gideceğimi hesaplamalıyım.''
''Bir yolu var. Kuzeybatı sahiline doğru gider. Oradan dağlara vururuz. 3 günde Yunanistan'a varırsın.''
''Nasıl?''
''Önce Odessa'ya uğrayacak olan bir kervan var.''
Talenyekov kamyonun arkasında sert tahtaların üzerine oturmuştu. Cebinden Washington'dan yollanan şifreli telgrafı çıkardı. Telgraf 3 kişinin canına mal olmuştu.
''Davet Kasimir, Schranken Varten 5 gol.'' Unterden Linden, Prinses Braç 0,
Park 0. Konuyu tekrarla 0. İstersen yine tekrarla. Beowulf Agate. İki şifre bir tek anlam. Vasili kalemiyle telgrafın anlamını şifrenin altına yazdı. Gel beni öldür. Tıpkı Under'den Lin'den de saat 5'te bir başkasını öldürdüğün gibi. Kuryeni konuşturup öldürdüm. Prag'da bir başka kuryenin öldürüldüğü gibi. Gel bana, seni öldüreceğim. Schofield. Schofield'ın Amerikalı katilin acımasız kararının gerisindeki en heyecanlı, dokunaklı şey, onun artık hükümetinin emrinde olmayışı anlamına çıkmasıydı. Beowulf Agate gizli servisten uzaklaştırılmıştı. Yaptıkları bunları yapmak için gereksindiği psikolojik güçler düşünüldüğünde bu ayrılış son derece haince, zalimceydi. Çünkü hükümetinin emrinde çalışan hiçbir profesyonel ajan, meslektaşı bir Sovyet ajanını öldürmeye kalkışmaz. Böyle bir şeyi aklına bile getirmezdi. Washington üzerinde esen fırtına bulutları Beowulf Agate için felaket habercisi olmuştu. Tıpkı Moskova'da esen fırtınanın Talenyekov adındaki üstün yetenekli değerli ajan için mahvedici oluşu gibi. Aynı noktada buluşmaları ne kadar garipti. Birbirlerinden ölesiye nefret eden iki düşman, Matareze denilen bir örgüt tarafından seçilmiş, adları işlemedikleri suçlara karıştırılmak istenmişti. Vasili telgrafı cebine koydu, derin bir soluk aldı. Önündeki iki gün çok hareketli geçecekti. İki usta buluşup konuşana dek. Benim adım Talenyekov. Birbirimizi ya öldürecek ya da oturup konuşacağız. 7. Kısım. Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Condon elinde telefonla oturduğu yerden ok gibi fırladı. Öfkeli Dışişleri Bakanı'nın anlattıklarını kendini kontrol altına almaya çalışarak dinledi. Sovyet elçisiyle özel bir konuşma yaptım. İkimiz de olayın basına duyurulmasına karşıyız. Şimdi önemli olan Schofield'ı bulmak. Bu işi yapanın Schofield olduğundan emin misiniz efendim? Ben inanamıyorum. Eğer Schofield son 48 saat içinde olay yerinden en az 1000 mil uzakta olduğunu kanıtladığı takdirde onun bu işin faili olmadığını kabul edebiliriz. Böyle akıl almaz bir işi ondan başka kimse yapamaz. Yaptığı düşünülemez. Düşünülemez mi? İnanılmaz bir şeydi. Bir Rus'un ölüsü sabahın 8.30'unda bir taksinin arka koltuğunda Sovyet elçiliğine yollanmıştı. Şoför arabasına iki sarhoşu aldığından başka kesinlikle hiçbir şey bilmiyordu. İki sarhoş. Sarhoşlardan birinin durumu diğerinden daha kötüydü. Peki öteki sarhoşa ne olmuştu? Rus gibi konuşan şapkalı güneş gözlüklü olanı ne olmuştu, neredeydi? Ölen adam kimmiş Sayın Bakan? Brüksel'de görevli bir Sovyet gizli servisi memuru. Elçi gayet açık konuştu. KGB'nin onun Washington'da olduğundan hiçbir bilgisi yokmuş. Beni anlamalısınız Bay Condon, Sovyet elçisiyle yıllara dayanan kişisel bir dostluğum vardır. Onunla gerektiğinde gayet açık konuşuruz. Tabii konuştuklarımızı kayda geçirmeden. Söz konusu gizli servis memuru 10 yıl önce Doğu Berlin'deki KGB birliğinde bulunuyormuş. Schofield'ın dosyasını çok yakından, dikkatle incelediğinizi biliyorum. Schofield'ın karısı mı? Adam Schofield'ın karısını öldürenlerden birisi miymiş? Sayın Elçi, Schofield'ın karısına hiç değinmediler. Yalnızca ölen ajanın 10 yıl önce Doğu Berlin'de bulunduğuna işaret ettiler. Anlıyorum. Vasili Talenyekov da 2 gün önce ortadan kayboldu. Ortadan mı kayboldu? Evet Bay Condon, bir düşünün. Talenyekov resmen emekliye ayrılacağını öğrendi, ortadan kayboldu. Schofield da işten ayrıldı. Evet. İki üstün yetenekli, olağanüstü zeki ajan. Şimdi bu iki kişi resmen yapmadıkları şeyi yapmak üzereler. Birbirlerini öldürmeye yeminliler. Her yerde adamları var onların. Şu ya da bu nedenden ötürü kendilerine sadık kişiler. Her istediklerini yapabilecek olanlar. Onların kişisel kinleri iki hükümetin de başına büyük sorunlar açabilir. Böyle bir şey olmamalı. Konsolosluk Harekatı Birliği şefi kaşlarını çattı. Schofield'ın kendisiyle 3 gün önce konuştum. Hiç de intikam peşindeymiş gibi görünmüyordu. Yıllardan beri anormal bir hayat yaşayan yorgun bir ajan havasındaydı. Bana ortadan kaybolmak istediğini söyledi. Ben de ona inandım. Yanılmışsınız. Brandon Schofield'ı bulun en kısa zamanda. Daniel Condon telefon elinde bir süre öylece kala kaldı. Karşı taraf konuşmayı fazla uzatmamıştı. Gerekenin hemen yapılmasını kesinlikle istediği sesinden belliydi. Daniel Condon telefonu yerine bırakıp bir başkasına uzandı. Bir düğmeye basıp 3 sayı çevirdi. Bir erkek sesi iç güvenlik dedi. Ben Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Condon. Brandon Schofield'ı bulup getirin. Gerekli bilgi sizde var. Derhal çalışmaya başlayın.
Bir dakika efendim, Schofield hakkında bir bilgi almıştık. 2 gün önce kaldığı otelden çıkmış. Yani ayın 16'sında. 2 adres bırakmış. Minneapolis'te oturan kız kardeşinin eviyle Virgin Island'daki Charlotte Amalie adında bir otelin adını vermiş. Ama yapılan araştırmadan Brandon Schofield'ın 2 adresi de henüz uğramadığı ortaya çıktı.
Yani Schofield'ın nerede olduğunu bilmediğinizi mi söylemek istiyorsunuz? Derhal bulun onu. Bir ama saat başı bilgi verin.
Condon'un öfkesine diyecek yoktu. Çıldıracak haldeydi. Telefonu çarparak kapadı.
6. ayrımın sonu. Sayfa 70.